Ayrım 54.
Bu ilgide siyasal olaylara karışmasının ve bu olaylar karşısında kararlı tutumlar almasının da payı vardır. Onun adı özgürlükçü çevrelerde Russell'ınkiyle birlikte çağdaş sorumlu aydının simgesi durumuna gelmiştir. Onun felsefesi her şeyden önce aydın insan onurunu öne çıkaran insancı yanıyla önemlidir. Cellatlarına saygı gösterdikleri zaman kurbanlardan tiksiniyorum diyen Jean-Paul Sartre, insanın insan olmak adına sonuna kadar direndiği bir dünya özler. Bu direniş onun özgürlüğün gerçekleştirmesinin de koşuludur. Özgür olmak direnmektir bir bakıma. Çünkü filozofa göre verilmiş özgürlük yoktur ve insanın insan olması ancak insanlarla ilişkide olmasıyla olasıdır. Kendimizi herhangi bir yalnızlıkta değil, yolda, kentte, kalabalığın ortasında, eşya varsa eşyada, insan varsa insanda ortaya çıkarıyoruz. Sartre bu insancı bakışıyla tüm insanı önemser ve yüceltir. Heidegger'in yaptığı gibi gerçek olan varoluş ve gerçek olmayan varoluş gibi ayrımlar yapmaya kalkmaz. Şöyle der: bir insan başkalarından daha çok insan olamaz çünkü özgürlük her kişide benzer biçimde sonsuzdur. Onda her insan yaşama aynı ağırlıkta katılır, insanı önemli, önemsiz diye ayıramadığımız gibi eylemlerimizi de değerli, değersiz diye sınıflayamayız. Her insani serüven ne kadar küçük görünürse görünsün tüm insanlığı bağlar. Varlık ve hiçlik. Sartre de Heidegger gibi tanrı tanımaz bir filozoftur. Ayrıca tanrı tanımazlığını açıkça belirtir. Felsefesini özellikle L'être et le non'da varlık ve hiçlik açıklayan Sartre'a göre varoluş olgusundan başka olgu yoktur. Varlığı bu varoluş olgusu oluşturur. Bu varlığa temel olan herhangi bir başka varlığın var olduğunu düşünemeyiz. Olgu, varoluşsal gerçekliği içinde zihinsel sezgiye açık olan şeydir. Böylece Heidegger'ci anlayışın uzağında bir tutum alan filozof, somutun alanını felsefi araştırma alanı olarak belirler, buna göre gerçekçi bir tutum alır. Varlık ve hiçlikte, varlık bilimsel araştırmalarımızda rastladığımız ilk varlık görünür olan varlıktır diyen Sartre'a göre, varoluşsal varlık her şeyi kucaklayacak biçimde her yerdedir, tektir ve her şeyi kapsar. O hiçbir şeyden gelmez. Ne kendinden gelir, çünkü bu saçma olurdu. Ne de Tanrı'dan gelir, çünkü kendin dışında hiçbir şey yoktur. Tonart. Bu varoluşsal varlık insana bulantı duygusu verir. Bu duygu varlığı bir kendinde şey olarak sezmemizi sağlar. Şöyle der Sartre: varlık sıkıntı gibi, bulantı gibi bazı dolaysız giriş araçlarıyla bize açık kılınacaktır ve varlık bilim, varlık olgusunun hiçbir aracı olmadan göründüğü biçimiyle tanıtlanması olacaktır. Buna göre Sartre, Heidegger'den öz ve varoluş kavramlarına yüklediği anlamla ayrılır. Ona göre öz varoluşta değildir, varoluş özden önce gelir, öz varoluşa göredir. Husserl'in ünlü formülünü burada yinelemek gerekir. Bilinç herhangi bir şeyin bilincidir. Evet, Sartre'a göre öz nesnede değildir, öz nesnenin anlamıdır. Ayrıca nesne varlığı örtmez, açmaz da. Böylece varoluşsal varlığı bir kendinde şey olarak belirleyen Sartre, insan bilincini de bir kendi için şey olarak belirler. Buna göre düşünen özne ya da bilinç varlığın karşıtı olan hiçlikle ortaya konulur. Bilinçlenmek demek tanımak demektir. Bilme tanımadır. Bileni özne, bilinenden nesne ayırmak demektir. Bilinç bir boşlukta ayrılır nesneden. Bu anlamda o olmadığı şeydir yani hiçliktir. Kendi kendinin hiçliğidir. Şöyle der Sartre: hiçlik ki olmayan bir şeydir. Ancak edinilmiş varoluşa sahip olabilir. Varlığını varlıktan alır o. Varlığın toptan ortadan kalkışı, yokluğun başa geçmesi olmayacaktır. Tersine hiçliğin eş zamanlı yitimi olacaktır. Yokluk ancak varlığın yüzeyinde vardır. Sartre kendinde varlığı etkinliği de edilginliği de olmayan bir varlık olarak belirler. Ona göre kendinde olmak, etkinde edilginde olmamaktır. İnsan etkindir, insanın kullandığı araçlar edilgin denilebilir. Sartre'a göre kendinde şeyin gözleri yoktur, kütlesel bir şeydir o. O yalnızca vardır. Ne olasıdır, ne olasılık dışıdır. Kısacası varlık vardır. Varlık kendindedir, varlık olan şeydir. Hiçliğe gelince, o kökenini olumsuz yargılardan alacaktır. Bütün bu yargıların aşkın birliğini kuran bir kavram olacaktır. X değildir türünden oranlı bir işlev olacaktır. İşte bu olumsuzlayıcı yanıyla insan düpedüz yıkıcı bir varlık özelliği gösterir. Elbette bir anlamda insan bir yıkımın gerçekleştiği tek varlıktır. Jeolojik bir kıvrılma, bir fırtına yıkmaz ya da bunlar hiç değilse doğrudan doğruya yıkmazlar. Bunlar yalnızca varlık kütlelerinin dağılımını değiştirirler. Oysa insan yıkabilir ya da zaten yıkan varlıktır. Yıkım insana özgü bir şeydir. İnsandır yer sarsıntıları aracılığıyla ya da doğrudan doğruya kentleri yıkan, insandır kasırgalar aracılığıyla ya da doğrudan doğruya gemileri batıran. Öbür varoluşçularda olduğu gibi Sartre'da da insan dünyaya bırakılmış bir varlıktır. Onun dünya karşısında duyacağı ilk duygu bulantı olacaktır. Bulantıda şu sözlerle karşılaşırız. Bulantı bende değil, ben onu burada, duvarın, kayışların üstünde, tüm çevremde duyuyorum. Kaynak tümüyle varoluştadır. Varoluşun kendisinden, varlıkla yüz yüze olmaktan gelir bulantı. Gelir ve sarar bizi. Öyle ki ellerimizde bir çeşit bulantı duyarız. Nesneye dokunan ellerimizde. Böylece istemimiz dışında bırakılmış olduğumuz yaşamda bulantı hiçbir zaman yakamızı bırakmayacaktır. Ben ve başkası. Dünyaya bırakılmış insan, dünyada tam anlamında bir öznerlik olarak, tek başına bir birey olarak vardır. O bu bırakılmışlığında kendini kurmaya çalışacaktır. Sineklerde Oreste, Jüpiter'e şunları söyler. Kendi yasamdan başka yasaya sahip olmamaya mahkum edilmişim. Ben ancak kendi yolumu izleyebilirim. Çünkü ben bir insanım, Jüpiter. Her insan kendi yolunu çizmek zorunda. Böylece insan her şeyin tuzak olduğu bir dünyada yasaları başka olan başka bireylerle bir arada yaşar ve kendisini onlarca engellenmiş duyar. Bireyin iyileşmez uyumsuzluğudur bu. Bu uyumsuzluğu kapalı oturumda Esther şöyle dile getirir. Benden bir şey istenilmesine dayanamıyorum. Bu bana hemen tersini yapmak arzusunu veriyor. Zaten insan doğrusunu yapmaktan çok tersini yaparak kuracaktır kendisini. Yani dünyayla çatışarak kuracaktır. Önemli olan bizden ne yaptıkları değildir. Bizden ne yaptıklarından bizim ne yaptığımızdır. Böylece eşya ve insanlar bireyin cehennemini oluştururcasına bireyi çevreler. Kapalı oturumun Garcini şöyle diyecektir. Bronz orada. Onu gözlüyorum ve cehennemde olduğumu anlıyorum. Bütün bu bakışlar beni yiyor. Cehennem başkalarıdır. Kısacası insan bu dünyada başkalarıyla sorunludur. Yarı yarıya kurban, yarı yarıya suç ortağı, herkes gibi kirli eller. Bu ilişki ne ölçüde olası bir ilişkidir. Her şeyden önce bir bedenimin olması dış dünyayla ilişkimi olası kılar. Başkasıyla ilişki en yetkin biçimde başkasının bakışıyla bu bakışın bize verdiği utanma duygusuyla kurulur. Tek başına olmak dingin durumda olmaktır. Tek başımıza olamayız çok zaman, birlikte oluruz ve başkasının bakışı bizi nesneye indirgemeye çalışır. Biz de başkasının bakışı karşısında nesneye indirgenmemeye bakarız. İnsan yalnızca şimdiye bırakılmış gibidir. İnsan yalnızca şimdisine egemen olabilir, onun geçmişi de geleceği de ondan kaçar. İnsan geçmişi karşısında kendini eli kolu bağlı duyacak, kendimi geçmişte akıp gitmeye bırakıyorum diyebilecektir. Geçmişe her yönelişimiz bu yüzden bir kurma, bir yeniden kurma olacaktır. Geçmişe her uzanışımız onu kaygan yapısı içinde bir kere daha elimizden kaçırmak ve yeni bir biçimde belirlemekle sonuçlanacaktır. Anılarımı şimdimle kuruyorum. Şimdiye atılmış, bırakılmışım. Geçmişe ulaşmaya boş yere uğraşıyorum. Bulantı. Geleceğe gelince o da belirsizliğiyle ve olumsallığıyla tutacaktır beni. Geleceği görüyorum. Gelecek orada. Yola koyulmuş. Şimdiden biraz daha solgun. Bulantı. İnsan özgürlük içinde kendisini kurdukça ve böylece saçmayı aşmaya çalıştıkça boğuntudan sıyrılır. Hiç değilse geçici olarak kurtulur. Önemli olan seçmelerimizle özgürlük içinde kendimizi kurmamızdır. İkide bir düştüğümüz bunaltıdan bizi ancak özgürlük deneyi kurtaracaktır. Ben bu kahramanlığı düşlemedim. Ben bu kahramanlığı seçtim. İnsan istediğini olur. Böyle der Garcin. Demek ki yaşamak, yaşam karşısında umutsuzluğa kapılmaktan çok daha başka bir şey olmalıdır. Sineklerde Oreste, insan yaşamı umutsuzluğun ötesinde başlıyor der. İnsan özgürlüğüyle insanlaşır. Sartre'ın felsefesi, öbür varoluşçuların felsefesi gibi bir yaşam felsefesidir. Buna göre yaşama bırakılmış insanın dünyası acılı olacaktır, her zaman sıkıntılarla dolu olacaktır. Yaşam ateş almış tiyatroda bir paniktir. Yaşamın acısını dengeleyen tek güç insanın özgür olmasıdır. Özgürlük belki de insanın en değerli şeyidir. Şöyle de denilebilir. Tanrıların ve kralların acılı gizi insanların özgür olmasıdır. İnsanı özgürlüğüyle öldürür içindeki tanrıyı, insan özgürlüğüyle insanlaşır. Bir kişinin ruhunda bir kere özgürlük patlak verdi mi, tanrılar artık bu adama karşı hiçbir şey yapamazlar. Önemli olan dünyaya katılmaktır, başkaları cehennem de olsa dünyada başkaları arasında yerini almaktır. Egemen olmayı düşlediğimizde baş eğmek her zaman çok kolaydır. Ne baş eğmek, ne baş eğdirmek, yalnızca özgürlük deneyi içinde kendini gerçekleştirmek. Ancak yaşamak bir kavgadır, bir kendini kurma, kendini var etme kavgasıdır. Kendini kandırmak isteyen için sorun yok. Örneğin bir gizemci her zaman bir şeyleri unutmak isteyen insandır ama bir gerçekçi öyle olmayacaktır. İnsan her gün yeniden tasarlamak içindir. Yeniden tasarlamak, yeniden eylemde bulunmak ve durmadan kendini kurmak içindir. Tasarlamak ve eylemde bulunmak onun sorumluluğudur. İnsan her istediğini yapamaz, bununla birlikte ne olduğundan sorumludur. Maurice Merleau-Ponty. Varoluşçu felsefenin bir başka önemli temsilcisi de Maurice Merleau-Ponty'dir. Onun daha çok algının olgu biliminde açıklığa kavuşan düşünce dünyası, her şeyden önce bilimsel bilgi karşısında güvensizlikle belirgindir. Bilim dediğimiz şey her zaman bir takım kuru bilgiler ortaya koymakla işini bitirir. Oysa felsefenin kökeninde merak vardır. Böylece Merleau-Ponty, felsefeyi anlam dolu olan varlığın araştırmasına indirger. Ona göre bu anlam filozofun dünyayla ilişkisi içinde ya da filozofun giriştiği dünya deneyinde kendini açacaktır. Şöyle der Merleau-Ponty. Dünya ile ilgili tüm bildiklerimi, bilim yoluyla bildiklerimi de kendimin olan bir bakıştan giderek ya da bir dünya deneyinden giderek anlıyorum. Bu deney olmadığı zaman bilimin simgeleri de bir anlama gelmeyecektir. Her şey bizim dünya araştırmasına yüklediğimiz anlama bağlı olacaktır demek ki. Öznelci bakış açısı içinde bu anlamı şöyle belirler Merleau-Ponty. Söz konusu olan yaşamı açıklamak değil, Bergson'un da aşağı yukarı belirttiği biçimde ressamın bir yüzü ortaya çıkarması gibi yaşamı ortaya çıkarmaktır. Bu yolda filozof, Husserl'in olgu bilimine dayanır, ona yeni bakış açıları getirir. Filozofa göre olgu bilim, özler incelemesidir ama aynı zamanda özleri varoluşa yerleştiren bir felsefedir. Hemen bu noktada Merleau-Ponty olgu biliminin özgün yanı belirir. Buna göre olgu bilimi öznellik düzeyinde bir dünya araştırması olarak belirleyebiliriz. Söz konusu olan tanıtlamaktır, açıklamakta, ayrıştırmakta değildir. Çünkü gerçek tanıtlanasıdır, kurulası ya da oluşturulası değildir. Merleau-Ponty de insanı dünyada varlık olarak görür. Biz dünyanın içinde ya da ortasındayızdır, algılayan varlık olarak dünyadayızdır. Dünya her zaman oradadır, düşünceden önce. Demek ki dünyanın varoluşu bizim onunla ilişkimizden öncedir, ayrıca dünya bizim varoluşumuza ilgisizdir. Var olması için algılanması gerekli olmayan bir doğayla karşı karşıya bulunuyoruz. Kısacası dünya bizim algıladığımız şeydir. Varlığa kendimizde dokunabiliriz. Öyleyse dünyadaki insan her şeyden önce algılayan varlıktır. İnsan dünyada herhangi bir varlık olarak, dünyanın basit bir parçası olarak düşünülmemelidir. Özel bilimlerin basit bir konusu, örneğin biyolojinin, toplum bilimin, ruh bilimin basit bir nesnesi olarak düşünülmemelidir. O her şeyden önce alıcı bir varlıktır ya da algılayıcı bir varlıktır. Geniş bir algı alanı içinde sürekli deneyimler yapan bir varlıktır. Algı alanımız şeylerden ve şeyler arasındaki boşluklardan kurulmuştur. Böylece insan yansız bir dünyada bir öznellik kaynağı olarak yaşar. Güneş ve yağmur ne sevinçli ne üzgündür, dünya duygusal olarak yansızdır. Bu yansız dünyada ben mutlak kaynağım, varoluşum benden öncekilerden gelmiyor, fiziksel ve toplumsal çevremden gelmiyor, varoluşum onlara doğru yöneliyor ve onları tutuyor. Filozofa göre insan çevresinden giderek kurmaz kendini, çevresinde ya da çevresiyle kurar. İnsan dünyadadır ve kendini ancak dünyada tanır. Bu dünyada iki ayrı varlık biçimi vardır. İki varlık biçimi yalnızca iki varlık biçimi vardır. Kendinde varlık uzamda yan yana dizilmiş nesnelerin varlığıdır. Kendi için varlık da bilincin varlığıdır. Bir başka deyişle var olan her şey ya şey olarak ya da bilinç olarak vardır. Bir ara yer söz konusu değildir. Bu arada bilinci şeyden soyutlanmış apayrı bir varlık olarak belirlemez filozof. Husserl'in yolunda o da bilinç her zaman bir nesnenin bilincidir görüşündedir. Bu iki varlık alanı da böylece bir şeyin iki ayrı görünümü gibi yansır. Sonunda her şey bir öznellik deneyine indirgenir. Varlığın içine kendimizde, yalnızca kendimizde dokunabiliriz. Çünkü bir içi olan ve bu içten başka bir şey olmayan varlığı yalnızca orada buluyoruz. İnsanın dünyada bir varlık olarak başkasıyla ilişkisi konusunda Merleau-Ponty Sartre'dan büyük ölçüde ayrılır. Merleau-Ponty'ye göre başkasıyla ilişkim kolay olmazsa da olanaksız değildir. Ben bir dünyada yaşıyorum. Bu dünya bir doğal dünya olduğu kadar bir kültür dünyasıdır. Ben bir kültür ortamına doğmuşum. Yöremde yalnız ağaçlar ve sular değil, bir uygarlığı duyuran nesneler bulmuşum. Bir kültür nesnesinde başkasının yakın varlığını bir atsızlık örtüsü altında duyarım. Başkasının bedeni karşımda bir kültür nesnesi olarak açınır. Kültür dünyası kaygan bir dünyadır ama karşımda var olan bir dünyadır. Orada tanınması gereken bir toplum vardır. Başkasının varoluşu nesnel düşünceyi zorda bırakır, nesnel düşünce için güçlük ve karşıtlık yaratır. Başkasının bedeni benim karşımda anlamla dolu, işaretlerle yazılmış okunası bir kitap gibidir. Gene de tüm insanlar tek dünyaya katılmaktadır. Birbirimiz için birer cehennem olmaktan çok birer iletişim olanağıyız. Hepimiz tek bir ışığız der Merleau-Ponty. Başkasının bedeni bir çeşit nesne değildir benim için. Benim bedenimde başkası için herhangi bir nesne değildir. Benim bedenimde başkasının bedeninde işaretler ortaya koyan davranışlarla kurulmuştur. Başkasının tutumu kendini kendi alanında nesne durumuna indirgemez. Benim başkasıyla ilgili algım da başkasını benim alanımda nesne durumuna indirgemez. Merleau-Ponty bu noktada Sartre'ın anlayışına iyice ters düşecek bir görüş açısına yerleşir. Başkası ikinci bir bendir çünkü onun bedeni benimkiyle aynı yapıdadır. Bedenimin parçaları bir arada bir dizgi oluşturur. Başkasının bedeni de benim bedenimle tek bir bütün oluşturmaktadır. Aynı olgunun tersi ve yüzü gibidir bunlar. Karl Jasper. Karl Jasper varoluşçuluğun bir başka ünlü adıdır. Jasper'e göre insan bir özgür seçiş durumundadır. Kendi yazgısını kendi seçer, her kişi yazgısı karşısında kendi kararlarını alır. Bu yazgı bizim benimizi kurmamızı sağlar. Ancak bu ben her zaman başarısızlığa adanmıştır. Başarısızlık bizi aşkınlığa yani Tanrı'ya yönelten bir durumdur. Varoluş dünyası felsefi araştırmanın alanıdır. Felsefede olgu bilimsel içe bakış yöntemi geçerlidir. Ancak içe bakış deneyimimiz hiç de kolay bir deneyim olmayacaktır. Çünkü kendimize baktığımızda uçsuz bucaksız, dipsiz bir gerçeklikle karşılaşırız. Her şeyin temelinde Tanrı dediğimiz aşkınlık yatar. Tanrı'nın bilgisine insan inançla ulaşabilir. Bu dinci yanına karşın Jasper, varoluşçu filozofların bilimsel düşünceye en yakın duranıdır. Otobiyografisinde şöyle der, önce bilimsel düşünce felsefi araştırmanın temel ögesidir diye düşündüm. Bilim olmadan çağımızda hiçbir doğruya ulaşılamaz. Kesinlikle olabilmek için bilginin felsefi doğruya gereksinimi yoktur ama o felsefe için çok önemlidir ve hatta zorunludur. Bununla birlikte bilim kendi varoluş nedenini kavrayamaz. Yaşamın anlamını gösteremez, ona herhangi bir yön veremez. Onun sınırları vardır. Bilinçli, yöntemli bir çaba ona bunları apaçık görebilme olanağı sağlar. Jasper'e göre felsefi düşünce bilimsel düşünceyle karşıtlaşmaz. Ayrıca onunla hep bağlantılı olmak durumundadır. Ancak felsefe bir üst bilim değildir. Felsefe bilimden iyicen iyiye ayrı bir düşünce biçimidir. İnsanlık içinde birey. Felsefe dediğimiz zaman aklımıza genel olarak insan ve düşünce gelir. Felsefede insanı düşüncesinden ayıramayız. İnsandan ayrılabilen felsefi alan yoktur. Filozof yaşam deneyleriyle, eylemleriyle, gündelik davranışlarıyla, her şeyle bir bütündür. Düşüncesinde bilime ağırlık veren Jasper, tarihi de önemser. Ona göre tarih, felsefeyi aydınlatan bir kaynaktır. Tarih bana kendi için olmaktan çok felsefe için önemli görünüyordu. Sonuç olarak felsefe yapmak, evrensel düzeyde bir iletişim kurmaya çalışmaktır. Felsefenin başlıca gücü insanı yetkinleştirmesinden gelir. Başkasıyla diyalog içinde yetkinleşmek en yüksek düzeyde felsefede sağlanabilir. Bu yolda bireyin felsefe yoluyla onurunu kurtarması umudundan söz eden Jasper, felsefeden doğmuş olan ahlak bilincine önem verir, böylece bireye olan güvenini bütüncü bir bakış açısına götürür. Onun düşündüğü birey yalıtık bir birey değil, insanlık içinde bireydir. Herkes kendi tekniğini doğrulamalıdır ama kimsenin bütünleyici bilinçten vazgeçmeye gereksinimi yoktur. Birey evrensel bütünlüğe ulaşmak için kendi sınırlarını zorlamayı göze almalıdır. Filozof da bu aşma çabasıyla yükümlüdür. Belki de en çok o yükümlüdür. Çünkü evrensele ulaşmak felsefeyle olasıdır. Böylece felsefe ahlaki bir yönlendirici olur. Felsefe ruhun çöküntüsüne, insanın dağınıklığına karşı çıkar. Felsefe yoğunlaşmayı zorunlu kılar. Felsefe yaşam koşullarını, yaşanılan koşulları değerlendirir. Günümüzde bilim kendi üzerine düşünmeyi bilmediğinden tekniği mutlak bir güç durumuna getirmiştir. Bunun sonuçları da hepimizi ilgilendirmektedir. Bu da her şeyden önce felsefeyi ilgilendirmektedir. Bu durumu gözden uzak tutacak her felsefi çaba sonuçsuz kalacaktır. O yüzden filozofun başlıca görevi çağ üzerinde bilinç sahibi olmaktır. Tarih ne kadar önemli olursa olsun bugünün sorunları bugünün sorunlarıdır. Tarih bunların çözümü için katkıda bulunabilir. Ancak dünün felsefi öngörüleri bugünkü yaşam için bir kurtarıcı güç oluşturamaz. Geçmişin büyük metafizikçileri düşüncemize yeri doldurulamaz araçlar kazandırdılar. Ama onların doğası onları bugünkü duruma çare diye uygulama olanağı vermez bize.